Ayrım 1. Bu kitap Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü için seslendirilmiştir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Eyüp Ege Dündar. Kitabın adı Süper İyi Günler. Yazarı Mark Haden. Çevirmeni Övgü Doğagün. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 11. baskı 2018 Ankara 292 sayfa. ISBN numarası 978 975 458 572 8. Kitabın ön kapağı sevimli ve rengarenk arabalarla doldur. Whitbread 2003 yılının romanı ve yılın kitabı ödülüne sahiptir. Gece yarısını 7 dakika geçiyordu. Köpek Bayan Charles'ın evinin önündeki çimlerin ortasında yatıyordu. Gözleri kapalıydı. Yandan bakıldığında koşuyor gibi görünüyordu. Rüyasında bir kediyi kovalayan köpeklerin koştuğu gibi. Ama köpek ne koşuyordu ne de uyuyordu. Köpek ölmüştü. Köpeği bir bahçe tırmığı saplanmıştı. Tırmık köpeğin vücudundan geçip toprağa saplanmış olmalıydı çünkü dimdik duruyordu. Köpeğin tırmıkla öldürülmüş olduğuna karar verdim. Çünkü köpekte başka yara göremiyordum ve kimse kanser ya da trafik kazası gibi bir nedenden dolayı ölmüş olan bir köpeğe tırmık saplamazdı. Ama bu konuda kesin bir karar veremedim. Bayan Charles'ın bahçe kapısından içeri girip kapıyı arkamdan kapattım. Bahçeye girdim ve köpeğin yanında diz çöktüm. Elimi köpeğin burnuna koydum. Hala sıcaktı. Köpeğin adı Wellington'dı. Aile dostumuz olan Bayan Charles'a aitti. Bayan Charles yolun karşı tarafında oturuyordu. Soldan üçüncü evde. Wellington bir kanişti. Saç setirleri olan o küçük kanişlerden değildi ama büyük bir kanişti. Siyah kıvırcık tüyleri vardı ve yakından bakıldığında tüylerinin altından tavuk derisine benzeyen çok açık sarı renkteki derisi görülebiliyordu. Wellington'u okşadım ve onu kimin öldürmüş olabileceğini düşündüm ve bunun nedenini. Benim adım Christopher John Francis Boone. Dünya üzerindeki bütün ülkeleri biliyorum ve onların başkentlerini ve 7507'ye kadar bütün asal sayıları. Siobhan'la ilk tanıştığımız gün bana bu resmi gösterdi. Bunun üzgün anlamına geldiğini söyledim. Ölü köpeği bulduğumda benim olduğum gibi. Sonra bana şu resmi gösterdi. Bunun mutlu anlamına geldiğini söyledim. Tıpkı Apollo uzay gemisi hakkındaki bilgileri okuduğum zaman ya da sabah saat 3 ya da 4'te hala uyanık, sokakta bir aşağı bir yukarı yürüyüp o anda dünya üzerinde yaşayan tek insan olduğumu düşündüğüm zaman hissettiğim gibi. Sonra başka resimler çizdi. Ama bunların ne anlama geldiğini anlayamadım. Siopan'dan bu suratlardan bir sürü çizmesini ve yanlarında tam olarak ne anlama geldiklerini yazmasını istedim. O kağıdı cebimde taşıyor, biriyle konuşurken ne demek istediğini anlamadığımda kağıda bakıyordum. Ama insanların konuşurken suratlarının şeklinin bu şekillerden hangisine çok benzediğine karar vermek çok zordu. Çünkü insanların yüzleri çok çabuk değişiyordu. Siopan'a bu yaptığımı anlattığımda eline bir kağıt ve kalem aldı ve bu hareketim karşısında insanlara muhtemelen böyle hissettiğini söyledi. Ve sonra da güldü. Ben de şekillerin olduğu kağıdı yırtıp attım. Siopan da benden özür diledi. Artık biri konuşurken ne dediğini anlamadığımda ya da ne demek istediğini soruyorum ya da çekip gidiyorum. Ayrım sonu. Tırnağı köpekten çıkartıp köpeği kucağıma alarak ona sarıldım. Tırmığın açtığı deliklerden kanlar akıyordu. Köpekleri severim. Bir köpeğin ne düşündüğünü her zaman bilirsiniz. Dört ruh hali vardır. Mutlu, üzgün, kızgın ve konsantre olmuş. Ayrıca köpekler sadıktırlar ve yalan söyleyemezler çünkü konuşamazlar. Çığlığı duyduğumda köpeğe 4 dakikadır sarılıyordum. Kafamı kaldırdığımda Bayan Charles'ın avludan bana doğru koştuğunu gördüm. Üzerinde pijamaları ve sabahlığı vardı. Ayak tırnakları parlak pembeye boyanmıştı ve ayağında ayakkabı yoktu. Bağırıyordu. Köpeğime ne yaptın Allah'ın belası? İnsanların bana bağırmalarından hoşlanmam. Bana vuracak ya da dokunacak olmalarından korkarım ve ne olacağını bilemem. Bırak köpeği diye bağırdı. Allah'ın belası, bırak o köpeği dedim sana. Köpeği çimlerin üzerine bıraktım ve 2 metre kadar geri çekildim. Yere eğildi. Köpeği kendisini kucaklayacağını düşündüm ama yapmadı. Belki de köpeğin üzerinde ne kadar çok kan olduğunu fark etti ve üstünün kirlenmesini istemedi. Bunun yerine tekrar bağırmaya başladı. Kulaklarımı ellerimle kapatıp gözlerimi yumdum ve kamburumu çıkarıp alnım çimenleri değene dek yere eğildim. Çimenler ıslak ve soğuktu. Güzeldi. Bu bir cinayet romanı. Siopan, okumaktan hoşlanacağım tarzda bir şey yazmam gerektiğini söyledi. Genellikle matematik ve bilimle ilgili şeyler okurum. Sıradan romanlardan hoşlanmam. Sıradan romanlarda insanlar şöyle şeyler derler. Demir, gümüş ve çamur damarlarıyla kapanmışım ben. İçgüdülerine güvenmeyenlerin attıkları yumruğa boyun eğmem. Bu ne demek? Bilmiyorum. Babam da bilmiyor. Siopan ya da Bay Jevons da. Onlara da sordum. Siopan'ın uzun sarı saçları, yeşil plastik çerçeveli bir gözlüğü var. Bay Jevons her zaman sabun kokar ve her birinde yaklaşık 60 küçük yuvarlak delik olan kahverengi ayakkabılar giyer. Ama ben cinayet romanlarını severim. Bu yüzden bir cinayet romanı yazıyorum. Cinayet romanlarında birinin katilin kim olduğunu bulmaya çalışması ve sonra da onu yakalaması gerekir. Bu bir bilmecedir. Eğer iyi bir bilmece ise bazen kitap bitmeden yanıtı bulabilirsiniz. Siopan, kitabın insanların dikkatini çekecek bir olayla başlaması gerektiğini söyledi. Bu yüzden köpekle başladım. Köpekle başladım çünkü bu olay benim başımdan geçti ve kendi başımdan geçmemiş şeyleri uydurmak benim için zor. Ayrım sonu. Siopan ilk sayfayı okudu ve farklı olduğunu söyledi. Bu kalemeyi işaret parmağı ve orta parmağını kullanarak tırnak içine aldı. Genellikle cinayet romanlarında ölenlerin insanlar olduğunu söyledi. Baskerville'lerin köpeğinde 2 köpeğin öldürüldüğünü söyledim. Köpeğin kendisi ve James Mortimer'in Spenier'i. Ama Siopan onların katilin asıl kurbanları olmadığını, asıl kurbanın Sir Charles Baskerville olduğunu söyledi. Bunun nedeninin okuyucuların köpeklerden çok insanlarla ilgilenmesi olduğunu söyledi. Bu yüzden eğer kitapta bir insan öldürülürse okuyucular kitabı okumaya devam etmek istermiş. Ona gerçek bir olaydan bahsetmek istediğimi söyledim. Ölen birilerini tanıyordum ama biri tarafından öldürülmüş kimseyi tanımıyordum. Okuldaki Edward'ın babası Bay Paulson dışında. Ama bu bir planör kazasıydı. Cinayet değildi ve onu yakından tanımıyordum. Ayrıca köpekleri sevdiğimi, çünkü onların sadık ve dürüst olduklarını ve bazı köpeklerin insanlardan daha akıllı ve daha ilgi çekici olduğunu söyledim. Okula perşembe günleri gelen ve yemeğini yemek için bile yardıma ihtiyacı olan Steve, örneğin, o atılan bir sopayı bile geri getiremez. Siopan bunu Steve'in annesine söylememeyi istedi. Sonra polisler geldi. Polisleri severim. Üniformaları ve numaraları vardır ve ne işe yaradıklarını bilirsin. Bir kadın, bir de erkek polis vardı. Kadın polisin pantolonunun sol paçasında küçük bir delik vardı ve deliğin ortasında kırmızı bir çizik görünüyordu. Erkek olanın ayakkabısının altına kocaman, turuncu bir yaprak yapışmıştı ve ayakkabının kenarından görünüyordu. Kadın polis kolunu Bayan Charles'ın omzuna koydu ve onu eve doğru götürdü. Kafamı çimenlerden kaldırdım. Erkek polis yanıma çömeldi ve ''Bana burada neler olduğunu anlatmak ister misin genç adam?'' dedi. Ayağa kalktım ve ''Köpek ölmüş'' dedim. ''O kadarını anladık'' dedi. ''Sanırım onu biri öldürmüş'' dedim. ''Sen kaç yaşındasın?'' dedi. ''15 yıl, 3 ay ve 2 gün'' dedim. ''Peki bu bahçede tam olarak ne yapıyordun?'' dedi. Köpeğe sarılıyordum dedim. Ona neden sarılıyordun diye sordu. Bu zor bir soruydu. Çünkü öyle yapmak istiyordum. Köpekleri seviyordum. Köpeğin o ölmüş olduğunu görmek beni üzmüştü. Polisleri de severim ama soruya düzgün cevap vermek istiyordum. Ama polis doğru cevabı bulmam için yeterli zaman vermedi. Köpeğe neden sarılıyordun diye tekrar sordu. Köpekleri seviyorum dedim. Köpeği sen mi öldürdün dedi. Köpeği ben öldürmedim dedim. Bu tırmık senin mi diye sordu. Hayır dedim. Bu olaya çok üzülmüşe benziyorsun dedi. Çok fazla soru soruyordu ve bu soruları çok hızlı soruyordu. Sorular Tiri amcanın çalıştığı fabrikadaki ekmekler gibi kafamın içine yığılıyordu. Orası bir ekmek fabrikası ve Tiri amca dilimleyicilerden sorumlu. Ve bazen dilimleyici yeteri kadar hızlı çalışmıyor ama ekmekler gelmeye devam ediyor ve bir tıkanma oluşuyor. Bazen aklımın bir makine olduğunu hayal ediyorum ama her zaman dilimleme makinesi değil. Böyle düşününce diğer insanlara aklımda neler olduğunu anlatmak kolaylaşıyor. Polis, sana bir kez daha soracağım dedi. Çimenliğin üstünde yeniden kıvrıldım, alnımı yine yere dayadım ve babamın inleme kilitlediği sesi çıkartmaya başladım. Bu sesi kafama dış dünyadan çok fazla bilgi geldiğinde çıkartırım. Tıpkı insan kendini kötü hissettiğinde radyoyu kulağına dayayıp iki kanal arasına getirerek sadece radyonun cızırtısını duyduğunda ve başka hiçbir şey duymamak için sesi sonuna kadar açtığında olduğu gibi kendini güvende hissedersin çünkü başka hiçbir şey duymayacağını bilirsin. Polis beni kolumdan tutup ayağa kaldırdı. Bana bu şekilde dokunması hoşuma gitmemişti. İşte bu ona vurduğum andı. Bu komik bir kitap olmayacak. Espri yapmasını bilmiyorum çünkü onları anlamıyorum. İşte örnek olarak bir espri. Babamın esprilerinden biri. Adam hayatı boyunca çok çekmiş ama perdediri. Bunun neden olduğunu, komik olduğunu biliyorum. Sordum. Komik olmasının nedeni çekmek kelimesinin 3 farklı anlamı olması. 1. Bir şeyi çekmek. 2. Bir sürü sıkıntı yaşamak. 3. Kapamak. Birinci anlam hem insan hem de perde için kullanılıyor. İkinci anlam sadece insan için ve üçüncü anlam ise sadece perde için kullanılıyor. Bu espri kelimenin aynı anda 3 ayrı anlama gelmesi sana ayrılarak kendi kendime yapmaya çalıştığımda aynı anda 3 farklı müziği dinlemek gibi oluyor ve bu çok rahatsız edici ve sinir bozucu ve radyo cızırtısı gibi güzel bir ses değil. Sanki 3 farklı insanın aynı anda farklı şeylerden bahsederek seninle konuşmaya çalışması gibi bir şey. Ve işte bu yüzden bu kitapta hiç espri yok. Ayrım sonu. Polis bir süre hiç konuşmadan bana baktı. Sonra seni polis memuruna saldırmaktan tutukluyorum dedi. Bu beni çok sakinleştirdi. Çünkü televizyonda ve filmlerdeki polisler hep böyle söyler. Sonra şöyle dedi. Polis arabasının arkasına geçip oturmanı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü seni küçük pislik, eğer biraz önceki numarayı bir kez daha yapmaya çalışırsan, kontrolümü feci şekilde kaybedebilirim. Anlaşıldı mı? Bahçe kapısının hemen dışında park edilmiş olan polis arabasına doğru yürüdüm. Arka kapıyı açtı ve içeri girdim. Sürücü koltuğuna oturdu ve telsizi alıp hala evin içinde olan kadın polisle konuştu. Küçük serseri biraz önce bana saldırdı Kate. Ben onu karakola bırakana kadar sen bayan şans ile burada kalabilir misin? Ben Tony'ye uğrayıp seni almasını söyleyeceğim. Kadın polis, tamam sonra görüşürüz dedi. Erkek polis, anlaştık dedi ve arabayla uzaklaştık. Polis arabası sıcak plastik ve tıraş losyonu ve patates kızartması kokuyordu. Şehir merkezine gidene kadar gökyüzünü seyrettim. Aydınlık bir geceydi ve Samanyolu görülüyordu. Bazı insanlar Samanyolu'nun yıldızlardan oluşan uzun bir çizgi olduğunu düşünür ama öyle değildir. Galaksimiz 100 bin ışık yılı büyüklüğünde ve güneş sistemi bu diskin kenarına yakın bir yerlerdedir. Elipse A istikametine doğru 90 derece açıyla bakıldığında fazla yıldız görünmez. Ama B istikametine doğru bakılana çok daha fazla yıldız görülür. Çünkü galaksinin merkezine doğru bakıyor olursunuz ve galaksi elip şeklinde olduğu için bir yıldız kümesi görünür. Sonra bilim adamlarının nasıl uzun bir süre boyunca geceleri ve gökyüzünün neden karanlık olduğunu çözmeye çalıştıklarını düşündüm. Evrende milyarlarca yıldız olduğu ve gökyüzünün baktığımız her noktasında yıldızlar olduğu halde ve yıldızlarla dünya arasında bu ışığı kesecek çok az şey olduğuna göre gökyüzünün neden yıldızların ışığıyla dolu olmadığını anlamıyorlarmış. Sonra evrenin genişlemekte olduğunu keşfetmişler. Büyük patlamadan sonra yıldızların birbirinden kaçtıklarını ve sonra bizden uzaklaştıkça daha da hızlı hareket ettiklerini ve hatta bazılarının neredeyse ışık hızına ulaştıklarını ve ışıklarının bize ulaşamama nedeninin bu olduğunu ortaya çıkarmışlar. Bu olayı seviyorum. Geceleyin kafanı kaldırıp gökyüzüne bakarak kimseye bir şey sormak zorunda olmadan kendi kendine çözebileceğin bir olay. Ve evrenin genişlemesi bittiğinde bütün yıldızlar yavaşlayacak ve hatta atılmış bir top gibi durup evrenin ortasına düşmeye başlayacaklar. Ve artık bütün yıldızları görememiz için bir neden olmayacak. Çünkü hepsi giderek daha da hızlı bir şekilde etrafımıza düşüyor olacak. Ve yakında dünyanın sonunun geleceğini bileceğiz. Çünkü geceliğin kafamızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda karanlık olmayacak. Sadece düşmekte olan milyarlarca yıldızın parlayan ışığı olacak. Tabii bunu kimse görmeyecek. Çünkü dünya üzerinde kimse kalmayacak. Muhtemelen insan nesli o zamana kadar tükenmiş olacak. Ama hala yaşayan birileri varsa bile onlar da göremeyecek. Çünkü ışık o kadar parlak ve sıcak olacak ki herkes yanarak olacak. Tünellerde yaşıyor olsalar bile. Kitaplarda bölümlere genellikle sayma sayıları verilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi. Ama ben kitabımın bölümlerine asal sayı vermeye karar verdim. 2, 3, 5, 7, 11, 13 gibi. Çünkü asal sayıları severim. Asal sayıları şöyle bulabilirsin. Önce yeryüzündeki bütün pozitif tam sayıları yazarsın. Sonra 2'nin kendisi hariç katı olan bütün sayıları çıkarırsın. Sonra 3'ün kendisi hariç katı olan bütün sayıları çıkarırsın. Sonra 4'ün, 5'in, 6'nın, 7'nin ve diğerlerinin katı olan bütün sayıları çıkarırsın. Kalan sayılar asal sayılardır. Asal sayıların hangileri olduğunu bulmanın kuralı çok basittir. Ama şimdiye kadar kimse büyük bir sayının asal sayı olup olmadığını anlamının basit bir formülünü bulamamış. Ya da bir sonraki asal sayının hangisi olduğunu. Eğer bir sayı çok çok büyükse onun asal sayı olup olmadığını ortaya çıkarmak için bilgisayarın yıllarını alabilir. Asal sayılar şifre oluşturmakta çok işe yarar ve Amerika'da askeri materyal sayılarına ve 100 senden büyük bir asal sayı bulursan bunu CIA'ya söylemen gerek çünkü onu senden 10 bin dolar karşılığı satın alırlar. Ama bu hayatını kazanmak için pek de iyi bir yol olmayabilir. Asal sayılar bütün şablonlar ortadan kaldırıldığında ortaya çıkandır. Bence asal sayılar hayata benziyor. Çok mantıklılar ama asla kurallarını çözemiyorsun. Bütün vaktini onları düşünerek geçirirsen bile. Ayrım sonu. Karakola gittiğimde ayakkabımın bağcıklarını çıkarttırdılar. İçlerinde kendimi öldürebileceğim, polisleri yaralayabileceğim ya da kaçmak için kullanabileceğim bir şey var mı diye bakmak için ceplerimi girişteki masanın üzerine boşalttırdılar. Masada oturan polis müdürünün elleri çok kıllıydı ve tırnaklarını o kadar çok yemişti ki parmaklarını kanatmıştı. Ceplerimde şunlar vardı. Kablo soyucu, minik bir testere, diş fırçası ve cımbız gibi 18 parçası olan bir İsviçre sıçrısı. Bir parça ip. Şuna benzeyen tahta bir yapboz. Toby için 3 paket fare maması. 1,47 pound. Bu bir tane 1 pound, bir tane 20 penny, bir tane 20 penny, 2 10 penny, bir 5 penny ve bir 2 pennylik madeni paralardan oluşuyordu. Kırmızı bir ataş, ön kapının anahtarı. Ayrıca kolumda saatim vardı ve onu da masaya bırakmamı istediler ama saatimi takmak zorunda olduğumu, çünkü saatin her an tam olarak kaç olduğunu bilmem gerektiğini söyledim. Ve onu kolumdan çıkartmaya çalıştıklarını bağırmaya başladım. Onlar da kolumda kalmasına izin verdiler. Bir ailem olup olmadığını sordular. Olduğunu söyledim. Ailemin kim olduğunu sorular. Babam dedim. Annemin öldüğünü söyledim. Ve ayrıca bir de Terry amcamın olduğunu, Sunderland'de yaşadığını ve babamın ağabeyi olduğunu söyledim. Annemle babamın, anne ve babasından da bahsettim. Ama üçü ya ölmüştü. Yalnızca büyük anne Burton hayattaydı ama o da benim televizyondaki insanlardan biri olduğumu sanıyordu. Sonra bana babamın telefon numarasını sordular. Onlara iki tane numarası olduğunu söyledim. Biri ev numarasıydı, diğeri de cep telefonu numarasıydı ve ikisini de söyledim. Karakoldaki hücre güzeldi. Neredeyse tam bir küptü. 2 metre uzunluğu, 2 metre genişliği ve 2 metre yüksekliği vardı. İçinde yaklaşık 8 metre küp hava bulunuyordu. Parmaklıkları olan küçük bir penceresi vardı. Bunun karşısında hücreyi yemek tepsilerine sokmak için yapılmış, yere yakın, uzun, dar bir servis penceresi olan metal bir kapı ve onun üstünde de polislerin suçlularını intihar edip etmediklerini ya da kaçıp kaçmadıklarını kontrol etmek için bakabilecekleri sürgülü bir pencere vardı. Ayrıca oturmak için de minderli bir bank vardı. Eğer bir hikayede olsaydım nasıl kaçabileceğimi düşündüm. Bu zor olurdu çünkü üzerimde sadece kıyafetlerim vardı ve ayakkabılarımın bağcıkları da yoktu. En iyi plan, çok güneşli bir günü beklemek ve gözlüğümün camını kullanarak güneş ışığını, üzerindeki kıyafetlerin kumaşlarını odaklamak ve yangın çıkarmak olurdu diye düşündüm. Dubuklarını görüp beni hücreden çıkardıklarında kaçabilirdim. Ve eğer fark etmezlerse kıyafetlerimin üstüne çişimi yaparak yangını söndürebilirdim. Bayan Charles'ın polise Wellington'un beni öldürdüğümü söyleyip söylemediğini ve polis Bayan Charles'ın yalan söylediğini anladığında onun hapse girip girmeyeceğini düşündüm. Çünkü insanlar hakkında yalan söylemenin adı iftiradır. İnsanlar kafamı karıştırıyor. Bunun iki temel nedeni var. İlk neden, insanların hiç kelime kullanmadan bir sürü şey söylemeleri. Siyokan, kaşını kaldırmanın bir sürü anlama gelebileceğini söylüyor. Bu ifade seninle seks yapmak istiyorum anlamına gelebilirmiş. Ayrıca biraz önce söylediğin şeyin aptalca olduğunu düşünüyorum demek de olabilirmiş. Siyopan ayrıca ağzını kapatıp burnundan yüksek sesle nefes vermenin hem rahatlamış olduğun, hem sıkıldığın, hem de kızgın olduğun anlamına gelebileceğini söyledi. Bütün bunlar burnundan ne kadar hava çıktığına, havanın ne kadar hızlı çıktığına ve ağzının o anda aldığı şekle ve oturuş şekline ve bunu yapmadan hemen önce ne söylediğine ve bunun gibi birkaç saniye içine ayırt etmen gereken yüzlerce değişik ve karışık şeye bağlıymış. İkinci neden, insanların konuşurken çoğunlukla metafor kullanmaları. İşte metafor örnekleri. Gülmekten kırıldım. Adam kadının göz bebeğiydi. Kirli çamaşırları ortaya çıktı. Felekten bir gün çaldık. Şeytanın bacağını kırdı. Metafor kelimesi bir şeyi bir yerden başka bir yere taşımak anlamına gelir ve inanca kelimeler olan inanca kelime bu bir yerden bir yere anlamına geliyor ve inanca kelime bu taşımak anlamına geliyordan gelir. Ve bir şeyi anlatmak için başka bir şey kullanıldığı zaman söylenir. Yani metafor kelimesi de bir metafordur. Bence buna yalan denmeli. Çünkü kimse kimsenin kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaz. Felekten gün çalınamaz. Ve bu deyimleri kafamda canlandırmaya çalıştığımda kafam karışıyor. Çünkü birinin başkasının gözünün bebeği olmasının o kişinin onu çok sevmesiyle bir ilişkisi olamaz. Ve insanın karşısındaki neden bahsettiğini unutması neden olur. Benim adım da bir metafor. İsa'yı taşımak anlamına geliyor ve inancı İsa kelimesi ve yani İsa'nın yerinden geçirdiği için Aziz Christopher'a verilen isimden geliyor. Bu İsa'yı yerinden geçirmeden önce o insanın neden dediğini merak etmeme neden oluyor. Ama herhalde hiçbir şey denmiyor çünkü bu da bir rivayet, yani bir yalan. Annem Christopher'ın güzel bir isim olduğunu, çünkü kibar ve yardımsever olmakla ilgili bir hikayesi olduğunu söylerdi. Ama ben ismimin kibarlık ve yardımseverlikle ilgili bir hikayesinin olmasını istemiyorum. İsmimin beni anlatmasını tercih ederim. Babam polis karakoluna geldiğinde saat 1.12 idi. Onu 1.28'e kadar görmedim ama sesini duyduğum için orada olduğunu biliyordum. Oğlumu görmek istiyorum diye bağırıyordu ve onu neden hücreye koydunuz ve tabii ki sinirlenirim diye. Sonra polisin ona sakin olmasını söylediğini duydum. Sonra bir süre hiçbir şey duymadım. Ayrım sonu.